Ayrım 28, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, sayfa 307. Mario beni yanına alarak az aşağıda olan ve kayalarla gizlenmiş bir yer gösterdi. Taşları araladı, taşların arasından bir kara fitil gösterdi. Çanakkale cephesinde her çeşidini gördüğüm bu dinamit fitilini görünce şaşırdım. Kara fitil bu, onu ne yapacaksın? Bu fitili yaklaşık 30 kilometre öteye kadar döşedim. Ne için? Bunun ucunda bir fıçı barut var. Düşmanı görürsem onu patlatacağım. Patladığı yerde dikkatler denize yönelecek. O zaman da düşman tehlikesini görecekler. Mario, Çanakkale cephesinde şahit oldum. Artık daha dikkatli ve daha iyi savaşan bir ordumuz var. Sinop baskınından yeterli dersi de çıkarmış olmalıyız. Üstelik teknik donanımlara ve çok iyi dürbünlere sahibiz.
Benim ürettiğim bu çözümü biraz uçuk buluyor olabilirsin. Ama Ruslar o zaman Karadeniz'in sisinden faydalanarak ta Sivastopol'dan hareket etmişlerdi. Tekrar Sivastopol'dan, Odessa'dan veya Kırım'dan gelmeleri an meselesidir.
Eskisi gibi değil tabii ki. Yavuz ve Midilli başta olmak üzere donanmamızın gemileri her iki limanı da iyice tahrip etti.
Olsun, tehdit her zaman tehdittir. Rusların ne yapacağı belli olmaz.
Haklısın. Ben de Rus tehlikesinden dolayı ailemden endişeliyim. Sarıkamış bozgunu neticesinde ve Çanakkale'deki zaferimizden dolayı Ruslar tüm Karadeniz'i tazyik altına alacaklardır. Hiç şüphem yok.
Ben de o tehlikenin bilincindeyim.
İstanbul'da toprağa bıraktığımız Rahmi Ağa, onun yaşam mücadelesi veren tamamen kadınlardan kurulu ailesi ve memleketimde Rus istilası karşısında tehdit altında yaşayan öz ailem.
Bir de Sadullah Efendi vardı. Sen ona da çok değer verirdin. Ondan ne haber?
Sadullah Efendi'yi aramaya vakit dahi bulamadım. Belki ona da gidebilirdim ama sürem çok kısıtlıydı. Fiziki varlığımın her geçen gün tehlikede olmasından duyduğu endişelerinden dolayı sevgili aileme bir an evvel ulaşmak istiyordum. Sürem kısıtlıydı. Lakin Doktor Giovanni'nin senin için getirdiği haber nedeniyle senin için de endişeliydim. Süremin bir kısmını sana ayırmaya karar verdim. Akıbetini, bu kaçışın nedenini, gelecek planlarını öğrenmek için.
Sözümün bitişiyle Mario başını yavaşça bana doğru çevirdi, ellerini birleştirdi, başını sağa doğru hafifçe eğdi, ayaklarını ve dizlerini birleştirdi, uzun bir süre sessizleşti. Artık sessizliğe ve suskunluğa saygı göstermeye alışmıştım. Zira suskunluk erdemli insanlarda kalbin konuşmasıdır, sessizlik ise o konuşmanın en iyi şekilde dinlenilmesidir. Bu tür erdemli suskunlukların mutlaka bir yerlerde sesli biçimde erdemli konuşması da olacaktır. Hayatta her zaman iyilikle kötülükle uzun soluklu yaşama imkanı bulur. Ama tüm beklentiler iyilik içindir. Zamanın süzgecinden geçerek yaşama imkanı bulanlar yalnızca iyiliğe hizmet edenlerdir. Kötülükler o iyilikleri açığa çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. Kötü, görünürde güçlü ve etkili dahi görünse de nihayetinde içinde yaşadığı acziyet halinin itirafından başka bir şey yapmamaktadır. Zira kötülük, insanoğlunun beceriksizliğinin, oburluğunun, vurdun duymazlığının, cahilliğinin bedenlerde ve ruhlarda ortaya çıkmasıdır. Her insan huzur arar, kötü de huzur arar. Kötü huzuru bulabilme veya huzur yolunda mücadele edebilecek yeterli donanımlara sahip olamamanın neticesinde başkalarını da kendi ortamına çekerek onları da kendisiyle eşitleme isteği ile kötülük yapar. Ömrü kısa olacak bir iktidardır kötünün iktidarı. İyilik ve iyiliğin hayat bulduğu iyi ise anlık zayıflığını bir yana bırakacak olursak her daim kudretli bir varlıktır. Mario aslında bütün bunların anıtlaşmış haliydi. O doğduğu topraklara bağlı bir iyiydi. O da tıpkı İstanbul'da gördüğüm meczup Çanakkale gazisi gibi travmatik bir ruh haliyle düşmanı bekliyordu. Bu büyük harp demek ki memleketimizde ortak bir travma ortaya çıkarabilmişti. Mario dost kavramını biliyordu, güven kavramını da.
tüm varlığını bana bağışlamıştı. Yalnızca beni her vakit özlemle bekleyen ailem için değil, sırf bu nedenle dahi hayatta kalmalıydım. Harp sonrasında Mario için varlığımı sürdürmeliydim. Vatanı için çözüm üretmeye çalışan bir ecnebiydi. Ama bize aitti, ona sahip çıkmalıydık. Buradaki insanlar seni biliyorlar mı? Evet biliyorlar, muhtara da haber verdim. Benim burada yaşadığımı bilsinler diye. Sana nasıl yaklaşıyorlar?
Tuhaf.
Nasıl yani? Tuhaf işte, bana Maro yavru diyorlar. Dilleri Mario ismine dönmüyor. Bir de deli falan zannediyorlar. Öyle ki bir defasında jandarma müfrezesi varlığımı haber alınca benim casus olabileceğimi falan düşünmüş. Beni aramaya çıkmışlar. Muhtar delinin tekidir o demiş. Jandarma yine de buraya geldi ve beni gördüler. Zararsız bulup geri döndüler. Onlar benim için casus olabileceğimi düşünüyorlar. Oysa ben onları da korumak adına çareler üretmeye çalışıyorum. Onlara kızmıyorum da, aynı konumda ben de olsam herhalde aynısını düşünür, aynı şekilde şüpheye kapılırdım.
Maro ha?
Evet Maro, sadece Maro değil, unutma, Maro yavru.
Peki hep burada mı kalacaksın?
Bilmiyorum, geleceğin ne getireceğini kim bilir? Tüm varidatını bana bırakmışsın.
Evet, senin daha iyi idare edebileceğini düşündüm.
Biliyorsun değil mi, ben sana ait olan bu varidatı sahiplenemem. Vasiyet olarak bıraktığın için mecburen üstlendim ama değerlerim bunu kabul etmeme müsait değil.
Ben bu işi isteyerek ve bilerek yaptım. Ayrıca benim buradaki yaşantım için bu koyunlar ve tavuklarım, bahçem yeterlidir.
Artık İstanbul herhalde benim için hayal olur. Savaşı ister Osmanlı kazansın ister İtalya, benim için bir şeyler değişmeyeceği kanaatindeyim. Osmanlı kazanırsa İtalyan olarak orada olamam. İtalya kazanırsa yurdumun mağlubiyetini azmedemem.
O gece Mario'nun misafiri oldum. Koyunlarından birisini benim için kesti. Küçücük kulübesinde kemer ateşinin ışığında, Hamsilos'tan gelen dalga seslerinin eşliğinde, kemer ateşinin şavkı ve ısısının sıcaklığında geçmişimize dair hatıralarımızı yad ettik. Geleceğe ilişkin görünemez belirsizlikler nedeniyle geleceğimizi konuşmak yerine geçmişimize dair güzel hatıralarımızın da çokluğu nedeniyle hep geçmişten bahsettik. Sabaha kadar sürsün isterdik, lakin bedenlerimiz daha fazla dayanamayınca ikimiz de koyun postundan yapılmış yorganlarımızı başımıza çekip kurutulmuş otların içine doldurulduğu yer yataklarımızda sabahladık. Sabahleyin sıcacık taze koyun sütünün yanında bir miktar çökerek, taze yumurta, bal ve tereyağı eşliğinde enikonu bir kahvaltı yaptım. Bundan sonra da tekrar buluşmak ümidiyle Mario ile vedalaştık. O burada vatanı bekleyecekti, ben de cepheye gidip vatan için vuruşacaktım. Hamsilos'tan yaşlı katırımla tekrar yollara düştüm. Önce Sinop'a, oradan da Samsun'a ulaştım. Amacım gün doğumundan gün batımına kadar karadan gitmek ve bulabildiğim bir han odasında geceyi geçirdikten sonra olabildiğince yol gitmekti. Böylece Samsun'dan sonra Çarşamba, Ünye, Perşembe, Ordu ve Giresun'a kadar gelebildim. Giresun'a kadar geldim gelmesin ama artık yaşlı katırım ömrünün bu son deminde bunca yola dayanamayarak öldü. Onun için genişçe bir çukur kazarak gömdüm. O geceyi geçirmek için yaya olarak Giresun'a geldim. Ayvasıl tarafında bir evde geceyi misafir olarak geçirdim. Giresun'a sabahleyin geldiğimde Rus ordularının ileri harekatının da başladığını öğrenmiş oldum. Rus ordularının bu harekatı beni daha da hızlandırdı. Armelit köyü üzerinden giden karayolu beni daha da yavaşlatırdı. Bu nedenle Armelit köyü yolunu tercih etmedim. Bütün riskleri göze alarak bir motora atlayıp Keşap üzerinden Tirebolu'ya geçtim. Bundan sonrası denizden de tehlike arz ettiği için motorcu daha ileri gitmek istemedi. Ben de daha fazla ısrar etmedim. Tirebolu'da indim. Boğalı köyü üzerinden memleketime ulaşmak için dere tepe demeden yaya olarak gittim. Sırtımda çantam olduğu halde memleketimin adeti de olduğu üzere kar yağışı altında yürüyerek ve bata çıka yoluma devam ettim. Bu yolculuk sırasında aklıma İstanbul'a gidişim geliyordu.
sevgili babacığım tarafından huzur ve güven içinde bizzat Trabzon'a kadar götürülmüş ve oradan da deniz yoluyla İstanbul'a varmıştım. 10 yıla yakındır tüm ailemi bir arada görememiştim. İnşallah aksi giden bir şey olmamıştır diyordum. Tepelik yerlere çıktım. Buralardan uzaktan uzağa göre de gözüküyordu. Konakları ve hükümet binaları seçilebiliyordu. Göreleyi yıllar sonra görmenin verdiği mutluluk nedeniyle birkaç dakikalık bir duraklama yaşayarak ilk mektep hatıralarımı aklıma getirdim. Ne güzel hatıralardı her birisi. Sis Dağı'nın buzlarını soğutucu olarak kullandıkları fıçılarda yapılan ve mideme hoş gelen köpük dondurmalar, yumurta eşliğinde yediğim telli peynir yahut yerel ağızla deli peynir, sıcacık meşhur Görel ekmeğinin arasına koyarak yediğim beyaz helva ve ille de arkadaşlarımla parke taşları döşeli yollarında koşturduğum o mesut günler. Güven dolu, huzur dolu ve cesaret ile yaşarken bugün kendisini bekleyen akıbetinden dolayı korku ve panik içinde köyüme bir an evvel ulaşabilmek için ancak uzaktan izleyebildiğim güzelim gör hele veya gör hele. Daha da zaman geçirmeden köye doğru adımlarımı sıklaştırdım ve hızlandırdım. Kar yağışı hızımı kesiyordu ancak akşam olmadan köye varmalıydım. Yaprakları dökülmüş kızıl ağaç veya yerel ağızda yeykin ağaçları arasından geçerek fındık bahçelerindeki yaprakları dökülmüş fındık dallarını incitmemeye özen göstererek gece vakti köyüme vardım. Yatsı namazı da kılındığı için cami de dahil birçok yerin ışığı yanmıyordu. İnsanlara ürküntü vermemek için sessizce evime ulaştım. Bizim evin ışığı yanıyordu. Muhtemelen kemer ateşinden yansıyan şafak ortalığı aydınlatıyordu. Babamın hali vakti diğer aile reislerine göre daha iyice olduğu için evimiz de biraz büyükçeydi. Yorgunluktan bitap düşmüş olsam da eve varmanın verdiği mutluluk ve huzurla içimi bir uçarılık kaplamıştı. Dilek olay, neredeyse 10 yıl olmuştu. İlk defa evimize geliyordum. Kapıyı vurdum.
Kim o?
Ben, Ali.
Ali, hangi Ali?
Ben, baba, ben, oğlun Ali.
Ali, oğlum sen misin?
Aç kapıyı baba, benim ben, Ali. Kapıyı babam açtı. Evin tahta kapısı gıcırtıyla ama hızlıca açıldı. Önde babam, arkada yeni uyandığı belli olan annem ve kız kardeşlerim vardı. Ateşin şavkında yansıyan ışık kadar benim görüntümü seçmeye çalıştılar. Benim olduğumdan öncelikle annem emin oldu. Babamı da iteleyerek boynuma sarıldı. Sonrasında herkesle kucaklaştık. Seslerimizi duyan amcalarım ve çocuklarıyla yengelerim bizim eve doluştular. Bir bir diğer evlerin ışıkları yanmaya başladı. Zira benim gelişim gecenin bu vaktinde sessizliği yırtan seslerin çıkmasına neden olmuştu. Gecenin bir vakti haberi duyan eve doluştu. Akrabalar, komşular, uzak evlerden insanlar, hatta yürüyebilecek durumda olan ihtiyarlar bile.
İstanbul'dan Ali gelmiş, mühendis Ali diye.
Gülen yüz ifadeleriyle hal hatır sormalarına maruz kaldım. Beni daha önceleri tanıyıp da son halimi görenler hayretlerini ifade eden cümleler sarf ediyorlardı. Pek tabii ki uzunca bir süredir buralarda olmadığım için tanımayanlarım da bir hayli olmuştu. Daha henüz genç olmuş gelinlik kızlar, delikanlılar bana doğru gülen gözlerle ve hayranlıkla bakıyorlardı. Gülen gözleri anlayabiliyordum da hayranlığı anlayamıyordum. Çanakkale cephesinden sağ salim ve gazi olarak gelmemin verdiği bir hayranlık olabilir miydi diye düşünürken, aralarındaki konuşmaları duyunca anlayabildim sebebini. Benim bu köyden çıkıp Görele'de ilk mektep, Giresun'da Rüştiye ve Trabzon'da idadi tahsilimi başarmam zaten köyümüzün büyüklerinin gözünde çok büyük bir marifet olarak kabul görmüş. Bir de bunun üstüne İstanbul'a gidip mühendis mektebini de başarıyla bitirmem ve nafia vekaletinde mühendis olmam köyümüzün neredeyse tüm büyüklerini çok etkilemiş. Bu nedenle çocuklarına, torunlarına, akrabalarına benim hikayemi anlatmışlar. Yani bu gençler benim hikayemle büyümüşler ve ben onlar için bir efsane haline gelmişim. Şimdi efsaneleri karşılarında tüm cismaniyetiyle duruyordu. Birçoğu Görele'ye ilk mektep tahsili için gönderilmiş, durumu el verenler de Giresun'a rüştiye tahsili için gönderilmiş. Lakin Trabzon'a idadi tahsiline gidebilecek kimseler olamamış. Çünkü Trabzon ateşin içine düşmüştü. Bu gençlere ilham verecek bir hayat yaşamış olmam bana öylesine bir mutluluk verdi ki, o gece sabaha kadar hem kavuşmanın hem de gençlere misal teşkil etmenin verdiği mutlulukla ailemle ve akrabalarımla hasret giderdik. Sabaha karşı namaza yakın ancak uyuyabildim. Mutluluk öyle bir duyguydu ki insana günlerin verdiği yorgunluğu unutturabiliyordu. Yani nasıl ki mutsuzluk insana hak etmediği yükleri yükleyebiliyorsa, mutluluk da tam aksine insanın taşıdığı yükleri dahi üzerinden alabiliyordu. Ailemle, akrabalarımla ve köylülerimle uçarı bir mutluluk halesinde yaptığım bu vuslat hali ertesi gün yerini sükunete bıraktı. Sabah vakti uyandığımda pencerenin pervazını açtığımda kar yağışının kesildiğini gördüm. Karşıki tepeler yapraklarını dökmüş ağaçların karla kaplanmış zeminin görüntüsünde insana yalnızlık ve terk edilmiş hissi verir vaziyette duruyordu. Köye de bir sessizlik hakimdi. Arada bir ahırlardan gelen inek sesleriyle tavuk sesleri hariç ortalığa bir dinginlik hakimdi. Sabah için kahvaltımızı ailece yaptık. Yıllar var ki ailemiz ilk kez bir araya geliyordu. Kahvaltı sofrasında o denli uzun oturduk ki belki 2 saat, belki de 3 saat. Sonrasında kız kardeşlerim dışarı işlerini yapmaya çıktılar. Bizim memleketin kaderinde dışarı işlerini yapmak kadınlara düşerdi. Çünkü erkekler uzun süren gurbetlere giderdi. Yılda birkaç ay memleketlerine ancak gelirlerdi. Bu durum kadınlarımızı, kızlarımızı kahraman ve yiğit kılıyordu. Babam da artık yaşını almaya başladığı için ancak birkaç kalem iş yapmaya yarayabiliyordu. Damadı da yoktu. Beni okuturken kardeşlerimin evliliğini geciktirmişti. Derken harpler gelip çatmıştı. Kız kardeşlerim de benim gibi harplerin gölgesinde yazgılarını bekliyorlardı. Evde bir ben, bir annem, bir de babam kalmıştı. Aradan geçen zamanda yaşanılanları konuşmaya başladık. Hem Görele'deki, hem Giresun'daki, hem de Trabzon havalisindeki Rum kıpırdamalarını anlattı babam. Balkan Harbi'nden beridir duyduğu kaygıyı da, 93 Harbi'nde hem Balkan cephesinde hem de Doğu cephesinde başarılar elde eden Rusların yakın zamanda Balkan cephesinde düştüğümüz durumu fırsat bilip buralara sarkmasından o da çok korkmuş. Sarıkamış harekatı öncesi ise ümitli olduğunu ancak harekat sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Sarıkamış bozgunu tüm cephelerde bir moral bozukluğuna yol açmıştı. Kulağımıza Sarıkamış ile ilgili kötü haberler gelmişti. Lakin haberler kulağımıza gelenlerden daha betermiş. Babam öyle şeyler anlattı ki insanın yüreği burkuluyordu. Sarıkamış cephesinin trajedisi bizim köye kadar taşmıştı. Babam o trajedinin canlı bir örneğini bana göstermek için beni de yanına alarak köyün aşağısındaki kara taştan yapılma camimize öğle namazına götürdü. Beraberce karla kaplı yolları geçerek camiye geldik. Köyümüzün yaşlı imamının namaz öncesinde mükemmel kıraatıyla okuduğu Kur'an'ı dinledik. Huşu içinde namazı kıldık. Nice zamandır öğle namazı kılmıyordum. Aklıma çocukken babamın yine beni böyle camiye getirdiği geldi. Ancak o zamanlar camide ben de dahil onlarca çocuk olurdu. Özellikle de kış aylarında bu manzara kanıksanmış bir manzara olurdu. Oysa ki şimdi benimle emsal kimsecikler yoktu. Yalnızca ancak ve ancak caminin çeyreğini doldurabilecek kadar ihtiyar vardı. Cami çıkışında bu tuhaflığı babamla paylaştım. İçeride benden başka genç yoktu baba.
Olması da beklenemez. Biliyorsun herkes cephelerde.
Herkes mi?
Herkes. En genç erkek nüfus 15-16 yaşlarında. Onlardan biri de köyde olan çok az.
Benim emsallerimden herhalde hiç yok.
Var.
Var mı?
Var.
Sonra beni de alarak çocukluğumuzda etrafında oyun oynadığımız köyümüzün merkez çeşmelerinden birinin yanına götürdü. Oradan da büyük teyzemin evinin olduğu mıntıkaya. nereye gittiğimizi sorduğumda cevap vermiyordu. Sessiz bir şekilde halen daha kışa rağmen yapraklarını dökmemiş bir taflan ağacının arkasında bulunan bir eve götürdü. Yıkılmaya yüz tutmuş bu evi hafızamda canlandırmaya çalıştım. Burası Hızarcıgil'in eviydi. Eve girdik. Evin içinde Hızarcıgil'in yaşlı fertlerinden Fadime teyze vardı. Hoş geldiniz deyip bizi içeri buyur etti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 317.